Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber teknik detayları yeni lanse edilen ve benchmark sonuçlarına artık ulaşabildiğimiz Snapdragon 835'i konuşacağız. Ne güzeldir ki donanımhaber.com olarak Qualcomm'un San Diego'da düzenlediği 835 etkinliğine de katıldık ve benchmark yapma fırsatı bulduk. Zaten videoda da benchmarklardan konuşurken bu görüntüleri de göreceksiniz, detayları orada hakim olabileceksiniz. Ama ilk olarak herhalde biraz 835 nedir, ne değildir? 821'e, 820'ye göre daha doğrusu aslında 821'i burada konuşmak hata olur. Qualcomm bile onun bir ara iyileştirme olduğunu kabul ediyor. 820'ye göre ne gibi farkları var, bunu konuşmak lazım.
Tabii şimdi şöyle, artık Snapdragon platformu diyoruz. Zaten daha önceki videoda bundan bahsetmiştik. Snapdragon platformunun en yüksek performans üyesi Snapdragon 835 olacak. Ve bu sene eğer üzerine bir model gelmezse, ki çok da beklemiyoruz, bu sene boyunca Qualcomm'un aslında piyasadaki en hızlı işlemcisi olacak. Ve ilk defa biz piyasada yaygın olarak Samsung Galaxy S8'de göreceğiz. Sonrasında tabii ki Sony Xperia XZ Premium'u ve diğer telefonlarda kullanıyor olacak zaten.
Herhalde onlardan sonra da bir Xiaomi gelecek. Şu anda en çok konuşulan
Xiaomi Sony'den önce gelebilir. Çünkü Nisan ayında da onların Nisan sonu gibi galiba lansmanı olacak. Açık pazardan hemen gelebilir. Sony tarafı sadece Mobilya Kongresi'nde telefonu gösterdi ama yaygınlaşmasının Mayıs-Haziran dönemini bulacağını söyledi. Ama günün sonunda Haziran ayı itibariyle en azından 4-5 tane firmada bir Snapdragon 835 göreceğiz. Şimdi bu işlemcinin çok farklı özellikleri var, yeni özellikleri var. Biraz onlardan bahsetmek lazım ama en başta tabii arka tarafta metodoloji değişti. Onu belki kısaca özetlemek gerekiyor. Qualcomm'un en başarılı işlemci ailesi özellikle 32 bit jenerasyonunda çok iyilerdi. 800, 801 ve sonrasında 805 rakipsizdi. Daha sonra 64 bit dönüşümünü yaşamak için farklı bir metot izlediler ve direkt ARM standart çekirdeklerine sadık kaldılar. Snapdragon 810 dediğimiz Qualcomm'un 100 karası platformudur ki onlar da belki artık çok konuşmak istemiyorlardır ve standart ARM'ın çekirdek tasarımını kullanan GPU'su daha ziyade Qualcomm'un ön plana çıkardı platformunu. Daha sonra 820-821 geldi.
Qualcomm'un ki yine Qualcomm'un oldukça iyi sayılan platformlardan bir tanesi.
Çok başarılı yani. 64 bitteki en başarılı Android işlemcisi gibi görünüyor genel paket olarak bakıldığında. Orada da 2 senelik bir çalışmayla kendileri baştan bir mimari geliştirdiler yine 64 bit uyumlu ve bayağı bir efor harcamanın sonucu olarak ortaya çıktı. Şimdi 835'e bakıldığı zamansa ARM'ın yeni bir lisans modeli var, onu kullanıyor. Şimdiye kadar ARM'ın lisans modelinde 2-3 farklı seçenek vardı. Genelde ya ARM'dan paketi alıp markalandırıp kullanıyordun. İşte GPU'sunu belki ekleyebiliyordun. Ya da ARM'dan sadece komut seti seviyesinde lisanslama yapıp üzerine her şeyi kendin inşa ediyordun. Bazı firmalarda yine arada hibrit denebilecek kendi lisans bazı yöntemleri var. Özellikle Apple'ın takip ettiği yöntem gibisi. Şimdi ARM yeni bir lisanslama modeli duyurdu. Bulletin ARM Cortex teknoloji diye. Yani ARM'ın Cortex teknoloji üzerine geliştirilen yapı diye. Qualcomm bu jenerasyon ona adapte olmuş durumda. Nedir bu? ARM'dan çekirdeği alıyor. Özelleştirebilecek bazı noktalar var. Onları özelleştirerek yarı özelleştirilmiş bir paket olarak karşımıza çıkartıyor. Snapdragon 835 bu. Yani 820 tamamıyla özel bir tasarımken 835 yarı ARM, yarı Qualcomm mizası taşıyan platform gibi değerlendirilebilir.
Evet, şimdi Qualcomm etkileriyle konuşurken özellikle şunu sordum. Ben dedim ki ya şimdi Snapdragon 820 ve sonrası da gelen 821 çok başarılı platformlardı ve eğer siz bunu 10 nanometreye indirmişken bir de birazcık megahertz arttırışıyla piyasaya sürseniz hem enerji tasarrufu sağlanmış olacaktı hem de performans artışını bir arada görmüş olacaktık. Isınma sorununda yine 820'deki ile benzer bir karakteristik taşıyacaktı. Yani ısınmayan ama yüksek performanslı Android cihazları kullanabiliyor olacaktık. Dediler ki bir mimariden diğer mimariye geçişte, yani bir geçiş sürecinde öyle 14 nanometreden 10 nanometreye indim, 16 nanometreden direkt işte 10 nanometre üretim süreci çıktı ona geçeyim, 8'e çıkayım dedi. Bunlar kolay işler olmuyor aslında, yine bir emek harcıyorsunuz. Ekstra olarak dedi çağın şartları değişiyor, gereksinimleri de değişiyor ve buna ayak uydurmak lazım. 835'te biz bunu ayak uydurmaya çalıştık. Peki dedim, neden semi custom diyorsunuz? Yani yarı özelleştirilmiş bir platform olmasının nedeni ne? 820'de baştan sona siz ele aldınız olayı ve ne kadar başarılı bir platform çıktı. Ya dedi ki bizim sonuçta kaynaklarımız sınırlı ve sunucu pazarı da çok yükselen bir pazar. Biz şu anda oradaki ARM mimarisinin geleceğini çok fazla görüyoruz. Pazarın büyüyeceğini düşünüyoruz ve bildiğin gibi dedi yakın bir süreçte biz sunucu platformumuzu da lanse ettik ARM tabanlı olan. Ve büyük bir mühendis ekibimiz de o tarafta onun için çalışıyordu 835 geliştirilirken. Ha, sonuçta 835 başarısız sonuçlara imza atan kötü bir platform olmadı. Yine iyi bir platform. Test sonuçlarına değineceğiz. Güç tasarruf özelliklerine değineceğiz burada ama sonuç olarak Qualcomm burada bu yarı özelleştirme işinde sırf kaynağı daha iyi yönetebilmek, ortaya yine güzel bir şey koyabilmek adına ekipleri bölüştürmüş ve aynı anda iki işlemci çıkartırken bir kısımda da biz yarı özelleştirilmiş bir işlemciyle karşılaşmış olduk.
Evet, sonuçta dediğimiz gibi ARM'ın yeni bir lisans modeli var. Onun üzerinde yine kendi özelleştirmelerini yapıyorlar. Şimdi 8 çekirdek artık. Mesela Snapdragon 820 jenerasyonu 4 çekirdekli.
Evet.
Burada 8 çekirdek var. 2 yine kümemiz var. ARM'ın Big Little platformunu kullanıyor. 4 tanesi Cortex-A73'ten devşirme. Onun üzerine Qualcomm'un özelleştirmelerini içeren küme, yüksek performans kümesi. Diğer 4 tanesi Cortex-A53 üzerinde içeren küme. Burada şöyle bir durum var. Yüksek performansla özelleştirmiş Qualcomm, düşük performans çekirdekleri özelleştirmiş. Belli müdahaleler söz konusu. Tabii sen de gittin gördün. Genelde özelleştirmenin detayları hakkında çok fazla detay vermiyorlar.
Evet.
Amerikalılar tabii Qualcomm yakın bazı yayınlarda var. Bir miktar daha bilgi edinmeyi başarmış gibi görünüyor. Onların dediğine göre şöyle bir durum söz konusu. Birincisi tabii ki sonucunda ortada ARM'ın kendi teknolojileri var. Kendi IP'leri var. Onları uyarlayabilmek adına bir takım birimler arası yolları özelleştirmişler. Bellek kontrolcüsü yine keza Qualcomm'a evet. göre özelleştirmeler içeriyor. Ve aynı zamanda tabii GPU ona bağlı bloklarda da bir takım özelleştirmeler söz konusu. Bunların özüne bakıldığı zaman yüksek performans 4 tane çekirdek 2.45 GHz'de çalışıyor ki bunu Çinliler belki farklı frekans seviyelerini indirip kullanabilir örneğin Xiaomi tarafı. 2 MB seviye 2 bellek var ve belli alanlarda örneğin uygulama başlangıç hızlarına VR deneyiminde Snapdragon 820 jenerasyonuna göre %20 daha yüksek performanstan bahsediyor Qualcomm tarafı. Enerji veriminin ön plana çıktığı çekirdeklere bakıldığında 1.9 GHz olduğunu görmekteyiz ve seviye 2 bellek orada yarıya iniyor. Ve aynı zamanda da Qualcomm diyor ki mesela tüm zaten telefon kullanım alışkanlıklarınızın %80'i bu küçük çekirdekler üzerindeki deneyimler çerçevesinde oluşturuluyor. Tüm paket çerçevesinde ARM'ın Creo 280 adını verdi. Öncesi sadece Creo diye geçiyordu. Yarı özelleştirilmiş, mimar üzerine yükselen bir paket var. Tabii burada belki konuşmamız gereken detaylardan birisi 10 nanometre olması bu
evet.
işlemcinin.
Bir de FinFET ikinci nesil üretim teknolojisine
yararlanmış. 10 nanometre de birinci nesildi. Evet. Samsung zaten partnerleri burada. Samsung teknolojisiyle üretiliyor. Samsung'un fabrikalarında çıkıyor bu işlemcide. 10 nanometre, Qualcomm diyor ki biz Snapdragon 820 ya da 20 ile kıyasladığımız zaman 10 nanometreye inerek bu işlemcinin ayak karbon ayak izini, toplam hacmini, zar boyutunu %35 civarında küçülttük diyor. Sonucunda daha
verimli bir... Daha fazla çekirdek, daha küçük
alanlar. Aynen. Daha yoğun transistör dizilimine sahip bir platform olarak açıkçası karşımıza çıkıyor. Tabii belli alanlarda yapılmış yine verimlilik detayları var. Qualcomm'un yine burada paylaştığı bir takım bilgilere baktığımız zaman mesela diyorlar ki Creo tasarımında yani Snapdragon 820-821'de kayar nokta tek döngü performansı özelleştirmelerle yüksekken tam sayı tek döngü performansına mesela dokunmamış Qualcomm. Orada geri kalıyorlarmış. Şimdi Cortex-A73 zaten tam sayıda ciddi kazanım getirdiği için tam sayıyı artık yakalamış durumda. Ama mesela bu jenerasyonda da artık yarı özelleştirilmiş tasarıma geçtiği için tam sayıya zaten dokunmamışlar. Daha dengeli bir performans kazanılmış farklı işlemcileri için.
Şimdi tabii ki ARM'dan siz teknolojiyi alıyorsunuz, işlemciyi ortaya koyuyorsunuz ama bunun içindeki resim işlem ünitelerinden tutun da işte alt güvenlik sağlayıcı katmanlar, GPU bunlar yine Qualcomm tarafından tamamen geliştirilmiş, özelleştirilmiş ünitelerden oluşuyor. Aynı zamanda tabii ki LTE modem tarafında da Qualcomm'un burada öncülüğünü yaptığı, çok uzun yıllardır yatırım yaptığını çok net bir şekilde biliyoruz. Yine bu tarafta da Qualcomm teknolojileri kullanılıyor. Burada önemli bir konu var. Mesela DSP konusunda oldukça fazla üst duruyor. Aynı zamanda ses kodeğinde geliştirmeler var. Ses kodeği artık çok daha yüksek çözünürlükte ses işleyebilir hale gelmiş.
Bluetooth 5 var mesela.
Evet, Bluetooth 5.0 var. Yani bir platform olarak baktığımızda platform 820'ye göre oldukça fazla geliştirilmiş durumda. Şimdi burada FinFET 2 dedik, özelleşme dedik, 14 nanometreden 10 nanometreye düşme dedik herhalde. Aslında bir enerji verimiyle ilgili birkaç testim de var benim orada görüntüleme şansı buldum. İstersen bunlara da hızlıca bir değinelim. Mesela ilk testimizde VR testini görüyoruz ve 820 ve 835 üstünde çalışan aynı uygulamanın ne kadar enerji tükettiğini görme şansımız oldu bu tarafta. 820'ye baktığımızda VR uygulamasında 1500 mAh'lık bir güç tüketimi var platformun. Daha sonrasında 835'e geçiyorsun. Aynı işi 683 mW'lık bir güç tüketimiyle yapıyor. Burada %47'lik bir farktan bahsediyoruz.
Çok
bu gerçekten
ciddi
çok yarı ciddi yarı bir değer. Yarı yarıya enerji tasarrufu sağlanabilmiş durumda. 820'den 835'e geçildiğinde ki 8 çekirdekli bir platformdan bahsediyorsun. Şimdi burada Qualcomm'un bazı özelleştirmeleri var dedik. Nedir? Mesela Hexagon DSP kullanıyor. Qualcomm'un Spectra ISP'si var. Yine bu ünitelerde Qualcomm'un uzun yıllardır üstünde çalıştığı, bizim 805-820'de de gördüğümüz, gelişmeye devam eden üniteler işlemcinin içindeler ve işlemcinin resim işleme, bazı verileri gözden geçirme ve onaylama kısmında daha hızlı kararlar vermesini sağlayan alt birimler, alt yardımcı birimler. ISP ve DSP'deki özelleştirmeler sayesinde de siz 4K bir video kaydı yaparken cihaz hızlı bir şekilde fokusu sağlayabiliyor işlemciye sormadan. Renklerin düzenini sağlayabiliyor. Daha da düzgün renkler kaydedebilmeni sağlıyor. Beyaz ayarını hızlı yapabiliyor. Bunlar hiç işlemciye yük bindirmeden yapılan işler. Peki bu iyileştirmeler sayesinde bu ünitelerden ne kadar enerji tasarrufu sağlanabilmiş? Mesela 4K video kaydediyorsunuz. Snapdragon 820 üstünde 4K video kaydı esnasında platformun 1306 mW kullandığını görüyorsun. Aynı işi 835 ile yaptığında, yani 4K bir videoyu kayıt tuşuna bastın, 941 mW tüketiyor. Yani 820 ile 941 arasına baktığında %40'a yakın fark var. Bu
çok
inanılmaz
ciddi
bir fark.
Çok ciddi farklar. Yani. Bu farklı batarya senaryolarını gündeme getirebilir dediğin gibi. Yani sonucunda daha büyük pilde daha uzun kullanım süreleri elde edebilirsin. Ya da belki ince bir telefon yapmak için daha küçük pilde evet. Daha kalın bir daha kalın ama daha büyük pile sahip bazı telefonların kullanım sürelerini yakalayabilirsin. Sonucunda bunlar kulağa hoş gelen ve söylerken çok kolay elde edilen değerler gibi görünüyor ama telefon gibi kapalı bir kutu ortamında farklı enerji tüketim profillerinden işte ekranda, işlemcide, bellekte, RAM'de derken işte her bir birimden elde edebileceğin %5'i kazanıp günün sonunda belki bir günü daha rahat tamamlayan bir telefon elde etmeni sağlayabiliyor ki bunlar gerçekten önemli değerler. Tabii tüm bunları yaparken aslında şeyi görebiliyorsun. Bu jenerasyonda aslında pek çok firma gibi Qualcomm'da 14'ten 10 nanometreye geçerken aman 10 nanometre için her şeyi bir daha yapacağım evet. Ya dememişler yani. Sonuçta kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz de bakmışlar. Orada da özellikle hem bir yerde hem de 4K video için konuşmak gerekirse bir yerde zaten çok büyük oranda GPU devreye giriyor. 4K video tarafına bakıldığı zamansa GPU'nun etkin olduğu yerler var ama DSP, ISP gibi alt motorların da etkin olduğu yerler var. Bunların hepsinin daha verimli kullanılması gerekiyor. Yapılmış ki zaten bu tür değerler bence ortaya çıkabilmiş.
Evet, gerçekten önemli unsurlardan bir tanesi. Bir de şuna değinmek istiyorum kısacası. Şimdi 820'de ses motorunda inanılmaz, ses kodeğinde inanılmaz değişiklikler yapılmıştı ve 24 bit sesi biz artık Qualcomm platformunun 820 platformuna sahip olan cihazlarda görebiliyorduk.
Snapdragon standartı var teknolojisi, onunla destek gelmiş
evet.
Durumda.
Şimdi 835 ile beraber artık ses çözünürlüğü de arttı, ses kalitesi de arttı. Orada 1000 dolarlık bir amplifikatörle yapılan testle artık 835 platformunun verdiği sesi kesinlikle ayırt edemiyorsun.
Zaten Qualcomm senin katıldığın toplantıdaki o sunumları izlerken şunu söylüyor. Diyor ki benchmark uygulamaları diyor bizim için çok anlamlı değil diyor. Çünkü benchmark'ta CPU'yu, işlemciyi evet. Ölçebiliyorsun, grafik birimini ölçebiliyorsun ama diyor.
Kullanıcı bir mobil
platform
ilgili.
Evet yani bir mobil platformdaki deneyim sadece işlemci ya da grafikle ilgili değil diyor. İçerisinde kamerayı etkileyen bizim birimlerimiz var, işte sesi etkileyen birimler var, modem performansı var. Bunların hiçbirisini diyor piyasadaki benchmark'larla ölçemiyorsun diyor. Dolayısıyla benchmark'ların bir ağırlığı var. Ama tek başına bizim platformumuzun değerini anlamaya yeten unsurlar değil diyor.
Tabii ki mesela Qualcomm'un derin öğrenme üstüne de inanılmaz yatırımları var ve biz yaptığımız oradaki deneyimlerde şunu da gözlemleyebildik. Derin öğrenme dendiğinde insanların aklına hemen yapay zekanın, robotların falan geldiğini biliyoruz. Ama tabii ki işimiz yarar kısmında şu anda kullandığımız kısımda neler var? Sesin analiz edilmesi, ortamın algılanması, kullanıcı deneyiminin arttırılmasına yönelik bazı düzenlemeler, bazı enerji önlemlerinin alınması vesaire gibi şeyler yapılabiliyor telefon kısmında. Mesela şu var. Bugün ses tanıma teknolojilerine baktığımızda nasıl çalışıyor? Sesimizden bir örnek alıyor. Buluta gönderiyor. İlk önce bir data hattından gidiyor. Buluttan analiz edilen işlem tekrar telefona dönüyor ve ses olarak bize geri dönüyor. Derin öğrenmeyle yapılan ilgili testte bir tarafta Qualcomm'un yine 835, Snapdragon 835 platformu var. Bir tarafta da yine klasik çalışan platform var. Yani buluta gönderiyor. Söylediğini algılama ve tepki verme kısmında derin öğrenmeyi kullanan ve buluta değil de kendisi içinde analiz edip sesini, komutları algılayan sistem neredeyse %50 oranda daha hızlı tepki verebiliyor sana.
Muazzam bir başarı.
Evet, muazzam bir başarı. Onlar da şunu söylüyorlar, işte derin öğrenmeyi en azından kullanıcıya değen kısımlarda işi hızlandırmak için kullanırsak yine işi arkadan tamam bulut halletsin. Çok derin analizleri, senin sorduğun skoru tabii ki hava durumunu falan buluttan çeksin. Ama ilk başta hey Snapdragon dediğinde telefon uyanmasını ya da işte bugün hava nasıl dediğinde o sesin analiz edilme kısmını en azından telefon yapsın.
O önemli tabii. Çünkü artık yeni nesil mesela Android tarafındaki üst kısmına girdiğin katmanda da işte arayüzde de yapay makine öğrenme, derin öğrenme, kullanıcı alışkanlıklarını anlama gibi bir takım teknolojiler var. İşte Huawei mesela Emotion Yayın son versiyonu bunu söylüyor. Arka tarafta donanımın da ona uygun hareket etmesi gerekiyor ki o teknolojiden maksimum randıman alasın. Dolayısıyla o da önemli. Orada zaten o özellikle Hexagon DSP dediğimiz motorun arka tarafında TensorFlow gibi Google'ın işte geliştirmiş olduğu makine öğrenme dil ve kütüphanelerine evet. De bayağı ciddi unsur var. Bunun biraz daha resim büyüttüğümüz zaman işte ki Qualcomm da o tarafın büyük bir oyuncusu. Derin öğrenme ve makine öğrenme, makineler arası konuşma şu an otonom araçlarda çok büyük önem arz ediyor. Evet. Mesela bu tür gelişimler, mimari gelişme orada da önemli. Çünkü bakıldığı zaman bu işlemciyi kullandığın bir aracın da etrafını öğrenmesi, anlaması ve bir sonraki aşamada yorumlayarak sürücüden bağımsız hareket edebilmesi gerekiyor ki bunların hepsinin zaten yatırım sebeplerinden birisi de bu tür teknolojik ilerlemeleri sağlayarak ticari başarı elde etmek. Bu arada çok kısa şeyden de bahsedelim. Bak onu galiba söylemedik. Adreno 540 GPU'su var. Evet. Bu GPU'nun da 530'da büyük oranda aynı mimariyi sağladı. daha rafine olması için tespit eden bir takım açıkların düzeltildiği ve daha fazla kullanılabilecek yerlerin geliştirildiği söyleniyor. Frekans açıklanmamış ama bazı öngörüler var. 700-710 MHz civarında çalıştığı söyleniyor ki Qualcomm'un açıklamasına göre 530'dan 125 daha azıymış GPU. Zaten 710 MHz olduğundan %14'ü falan da frekans artışından denk geliyor. 700 MHz iyi bir değer. Burada frekans bazına bakıldığı zaman bunun bir ötesine geçebilen işte Samsung'un Exynos işlemcilerinde 777 MHz'leri falan gerçi o seviyeyi açmadılar çoğu zaman ama o var. Bir de şimdi Kirin 960 var mesela, Huawei'in kendi işlemcisi. Ondaki G71MP8 GPU'su da 1000 MHz'e çıkabiliyor kağıt üzerinde ama 2 dakika sonra %40-50'sini düşürüyor frekansını çünkü.
Adam öyle bir platform yapmış ki eğer 1000 MHz'de sürekli çalışırsa 9 watt gibi.
Aynen 9-9 watt civarında.
Ultrabook işlemcisi gücünü çekiyor cihazda.
Hatta şöyle bir belki kıyaslama yapılabilir. Kirin 960'ın Snapdragon 820 ile aynı grafik performansını verebilmesi için 2-2,5 kat daha fazla enerji harcaması gerek. Zaten 4,5 watt da oradan geliyor çünkü 835 bir tarafı olarak Snapdragon 821 watt başına 25 kare saniye gibi grafik performansına sahip. Evet, kas gücü önemli. Kirin 960 çok güçlü bir platform ama diğer taraftan verimli olması gerekiyor ki. Çünkü evet, Mate 9'da metal kası büyük gövdeyle onu tolere edebilirsin belki ama şimdi mesela P10 gibi telefonlardaki eğer frekansı düşünmeden kullanılarsa yansımasını da görmek gerekir.
Ya zaten 835'i aslında biz bir senedir Qualcomm'dan dinliyoruz. Birçok etkinliğine katıldık, birçok slide gördük. Hepsinde hep verimlilik diyorlar. Şimdi arkadaşlar benchmarkları konuşmaya başlayacağız ama benchmarkların öncesinde sizlere bir şeyleri söylemek istiyorum. Benchmarkları yapmadan önce Qualcomm mühendislerinden tabii ki olay hakkında bilgi alma fırsatı da bulduk. Mesela Qualcomm diyor ki eğer bir platformda, cep telefonu platformunda GPU işlemciyi sınamak istiyorsanız ve bununla ilgili 3 boyutlu grafiklerin gösterildiği testler kullanacaksanız şuna dikkat etmenizi öneriyoruz. Bu testler 60 FPS'yi geçmesin diyorlar. Hı hı. 60 FPS zaten ekranın tazeleme oranı. Siz bunun üstüne çıktığınızda pek bir anlam ifade etmiyor. Aynı zamanda bir test eğer 135 kare, 200 kare, 300 kare saniye görüyorsan diyor. Bu büyük ihtimalle işlemci tarafından limitlenen artık GPU'nun kabiliyetlerini test etmeyi bırakmış bir testtir. Ve genel olarak stabil bir test değildir. Her test sonucu bir diğerinden %10, %5 sapmalar gösterebilir. Bu yüzden bizim size tavsiyemiz dediler. Eğer iki platformu karşılaştırmak istiyorsanız aynı derecede FPS gösteren, aynı şeyleri yapan uygulamalar seçin ve verimliliklerine bakın. Mesela enerji verimliliğini test edebileceğin platformlarda ikisinin de 30 kare saniye göstermesini istiyor. Yani 30 kare saniye kilitli bir oyunda test et, enerji verimliliğini böyle ölç diyor mantık olarak.
Hiçbir koşulda birebir ölçmenin yolu yok aslında. Evet. Android tarafında hep işte özelleştirilmiş arayüzler var diyoruz. Yani saf Android varsa belki işe yarayabilir. Birinin kasası farklı oluyor, birinin soğutucusu farklı oluyor. Yani
tabii zorlanıyorsun ister istemez.
Kullanan var, kullanmayan var. iOS'te kıyaslayayım dersen işletim sistemi tamamen farklı. İşte bugün işlemci performansını ölçmenin en verimli yolu JavaScript performansına bakmak. Orada Apple diyor ki benim için en verimli tarayıcı Safari ama Safari diğer platformlarda yok mesela. Dolayısıyla teoride teknik olarak dedikleri çok doğru ama bunu pratikte telefon dünyası için yansıması çok zor. Donanım dünyasına geldiğin zaman ekran kartını test etmek için işte ya da işlemci test etmek için ekran kartını 1080p'de çalıştırabiliyorsun ama işte mobil tarafta o kadar çok parametre var ki etki eden. O teorik istek pratik dünya koşullarına, gerçek dünya koşullarına yansımıyor çok fazla.
İlk olarak Geekbench 4 ile başlayalım. Geekbench 4 aynı zamanda iOS tarafında da testleri gerçekleştirebileceğiniz, hatta PC'nize kurup PC'nize de test sonucu alabileceğiniz bir uygulama. Burada tek çekirdek ve çok çekirdek sonuçları elde ettik. Mesela tek çekirdek sonucuna baktığımızda 2050 puan görüyoruz. Çok çekirdek sonucu da 6466 gibi bir değer. 820 ile karşılaştığında tabii ki iyi sonuçlar elde etmeyi başardık bu tarafta.
Yani bayağı iyi. Aşağı yukarı 500-600 puanlık bir tek çekirdek performansı var burada. Çok çekirdekte de yine bakıldığı zaman %50'ye yakın bir performans kazanımı var. Ama zaten Snapdragon 820 4 çekirdek, diğeri 8 çekirdekli. Burada tabii özellikle Kirin 960 bayağı rekabetçi görünüyor. Mate 9'da da biz gördük o işlemi. Şimdi P10'da da göreceğiz. Çünkü o da Cortex A73 tabanlı. ARM'ın orada stok tasarım var ama Cortex A73 sonucu en yüksek işlem tasarımına sahip. Bir de Apple faktörü var tabii. Apple burada şimdi şöyle tuhaf bir durum var. A10'a bakıldığı zaman tek çekirdekte neredeyse %60 civarında daha hızlı bakıldığı zaman.
Evet, 3500 civarında bir puan elde edebiliyorsunuz.
Çok çekirdekte sonuçta bu da 4 çekirdekli bir işlemci. Aşağı yukarı 1000 puan geriden geliyor ama yine de 4 çekirdeğe rağmen rekabetçi olduğunu görüyoruz.
Evet, bu arada ekranlara detayları da getiriyorum ki siz kendi elinizdeki cihazla karşılaştırma yapmak isterseniz tek tek alt değerleri de burada karşılaştırabilirsiniz. Aynen. Biz testleri yaptıktan sonra detay kısmında ayrıca sizler için yavaş yavaş sergiledik burada. İşte GPU ayrı karşılaştırın, işlemci ayrı karşılaştırın diye. AnTuTu en popüler testlerden bir tanesi. Toplam AnTuTu puanı 183.073 olarak gerçekleşti benim testimde.
Rakipsiz yani. Şu an AnTuTu'da daha ciddi bir rakip yok. Keza Snapdragon 820 milli cihazlar genelde 140.000'ler, 135-140.000'ler civarında skor alıyor. Bu arada tabii bir iOS ekosisteminin durumu farklı. iPhone 7 Plus'ı aldığında o da aşağı yukarı işte 160 bin 170 bin lira arasında oturan bir skora sahip.
Onu geçmeyi başardı işte.
Mesela işlemci performansına Geekbench, yani işlemciye konsantre olan performansa Mate 9 ne kadar rekabetçi ise Antutu da mesela o rekabetçilikten biraz daha geride kalıyor.
Çünkü Antutu da GPU da devreye giriyor.
Tamam, Antutu da grafik birimi de çok ciddi bir etken haline geliyor. Orada işte o maksimum peak frekans değerini koruyamadığı için burada Mate 9 nispeten Snapdragon 821'in yakın ya da ondan biraz daha sonuç elde ediyor.
Evet, mesela GFX Benchmark var. GFX Benchmark arkadaşlar IS3.1 destekli testleriyle neredeyse yani masaüstü grafiklerini mobil platformda sınayan testlerden bir tanesi. Çok ileri seviyede ve Car Chase isimli bir araba sahnesi var. Yani araba kovalama sahnesi var. Ben ilk olarak burada elimizdeki bu arada test modelinin yani teknik özelliklerini size CPU'su ekranı gösterdim ama kaçıranlar için tekrar söyleyeyim. 2392x1440 piksel gerçek ekran çözünürlüğü mevcut ekranın. Burada 15 FPS değer alıyor bu sahnede ama bu grafikler gerçekten uç noktada olan bir test. Ve FHD versiyonuna geçtiğimiz yani Full HD versiyonunda 25 kare saniyelik bir değer elde edebiliyoruz herhalde.
Yani sonuçta benzer değerler. Burada buna da yansıyor. Snapdragon 820 ile kıyaslandığı zaman GPU tarafında ciddi bir kazanım
ciddi
var.
Ciddi bir kazanım var. Manhattan'a geçtiğinizde de yine kendi çözünürlüğünde 20 FPS alırken artık Full HD'de 42 FPS gibi yine çok yüksek değerler görebiliyorsunuz. Önemli testlerden bir tanesi, önemli başarılardan bir tanesi diyorum ben buna.
Özellikle grafik biriminin frekansını arttırılmış olması da burada bayağı bir etken gibi görünüyor. Çünkü günün sonunda hakikaten ciddi bir grafik performansı var. Snapdragon 820'de kıyasladığımız zaman %30'lara kadar bazen çıkabiliyor bu performans farkı.
3D Mark'a geçtiğimizde mesela burada 3503 puanı imza attı. 3D Mark birçok kez güncelleme aldı. Testleri güncellendi ki güncel donanımını zorlayabilecek hale gelsin. Ve son haliyle beraber en güncel donanımları test etmek isterseniz eğer 835'in burada elde ettiği puan da 3503
olur. Aşağı yukarı %45'lik bir performans farkı var. Snapdragon 820 ve Kirin 960 genelde birbirine yakın değerler
alıyor. Yalnız çok büyük fark var. Yani çok değil mi önceki var. Jenerasyonlar arasında?
Çok ciddi fark var. Burada işte şey görmemiz lazım. Şimdi Samsung Galaxy S8 evet Amerika, Çin ve bazı ülkeleri Snapdragon 835 ile çıkacak ama ülkemize mesela Exynos 8895 ile gelecek. Mesela şimdi Kirin 960'ın grafik performansı Snapdragon 821'e yakın gibi söylüyoruz ama onda mesela G71 MP8 GPU'su var. 8895'te G71 MP20 GPU'su var. 12 çekirdek daha fazla frekans haritalaması da belki farklı olabilir. Dolayısıyla Snapdragon 835'in yeni iPhone çıkana kadar en büyük rakibi Exynos 8895 olur.
Evet, onu da test sonuçlarını merakla bekliyoruz.
İşte önümüzdeki hafta lansmanla beraber yavaş yavaş
hep anlarız. Hep beraber göreceğiz. Son olarak da PC Mark'tan, Workload'dan bahsedelim. Burada da 7824 puana imzasını atmayı başardı telefon. Genel olarak baktığımızda tabii ki buradaki testin sonuçlarını telefonun içindeki depolamanın hızı bile etkiliyor.
RAM de etkiler. Dolayısıyla
her şey etkiliyor. Bu test çok genel
PC Mark
test.
Evet, her birimi aşağı yukarı test ettiği için burada birebir mukayese yapmanın nispeten evet, biraz daha zor. Sonucunda Qualcomm kullanmış olduğu cihazla piyasaya çıkacak bir telefon değil, bir geliştirme cihazı. Dolayısıyla biraz daha kalın, biraz daha termal odası boş bir cihaz olduğunu görmekteyiz ama sonunda değerler oldukça vaat geldi.
Şimdi tabii ki elimizdeki bir demo cihazı ve speed test gibi bir yazılımla cihazın Wi-Fi'ını sınamanız imkansız. Yani o hiçbir şekilde stabil test vermiyor ama ben onu da yaptım hani merak. Hem bulunduğumuz odadaki internetin hızını test etmek açısından 500'e 500 neredeyse megabit per second.
Ben telefonun hızından dedim ortamdaki internetin sağlayıcını verdim.
Orada öyle bir internetten ayarlamıyorum.
Sen diyorsun ki asinkron olsun şöyle olsun böyle diyorsun da hani biz ne diyoruz 20'ye 20 olsa dünya bizim olur tamam evet. Bak. Hızım 20'ye düşsün ama upload'um da 20 olsun. Ama adamlar 500'e 500 internet.
İnanılmaz keyifliydi.
İnanılmaz. Tabii şeyi de söylemek lazım burada. Yani Snapdragon 835'in buradaki en büyük farklarından birisi tabii ki üretici isterse onu değiştirebilir ama kategori 16 modem var. Dolayısıyla 1 gigabitlik interneti kullanabilecek bir modeme sahip olduğunu görmekteyiz ki bu yine önemli. Çünkü şu an diğer firmalarda çipsin içerisine kendi koyabilecekleri Qualcomm harici bir kategori 16 modemde yok.
Yok ne yazık ki evet. Belki de rekabet olsaydı diğerleri için de daha
ben
iyi olabilirdi.
Ben Samsung'un yeni olsam Snapdragon 835'li tüm cihazları kategori 16 olarak.
Zaten öyle olması lazım.
X16.
Ya bize orada bir A testi de gösterdiler. Bu arada ekranlara da oyunlar gelmeye başladı arkadaşlar. Modern oyunları da olabildiğince kurup çalıştırmaya çalıştım. Daha uzun versiyonları da yine YouTube sayfamızdan bulabileceksiniz oyunların tamamını izlemek isterseniz. Android dünyasında artık grafik gelişimi durdu
yeni
gibi bir şey.
Yeni oyunlara ihtiyacımız var.
Evet, yeni oyunlara ihtiyacımız var.
Modern Combat 6 falan bekliyoruz bayağıdır heyecanla da.
Evet.
Ondan olacağı...
Yani bu donanımları çok zorlayacak oyun kalmadı gibi
ama
bir şey.
Ama şey var Müslü. Yani onu seninle de konuştuk daha önce. Mesela Real Racing artık orta seviye cihazlarda bile takılmadan, hıçkırmadan oynanabiliyor
evet,
ama...
Evet, ama aynı grafik detay seviyesinde değil.
Değil. Yani bir seviyesi var onun. Tabii ki bunu tecrübe etmeden, birebir oynamadan insanın algılaması zor ama... O seviye performansa ciddi bir ilerleme olduğunu görüyor. Bunda da anladığım kadarıyla öyle bir seviyesi var. Çünkü hakikaten
muazzam bir şekilde çalışıyor. Akarcasına çalışıyor. Ha, tekleyen oyunlar yok mu? Var. Hala da optimizasyonla ilgili bazı problemler olabilir. Elimizdeki de demo cihazı bilmiyorum ama mesela asfaltı oynarken
o oyunun her makinede, her cihazda
orada
bir
böyle
var.
Bazen bir kare saniye atladığını görüyorsun ama oyunun grafikleri gerçekten
grafikler
çok iyi seyrede
işte,
bakma erdi.
Şey görmek lazım. Mesela GFX Benchmark'ta mesela onun ES 3.1 dedin ya. Oradaki grafik seviyesine oyunlara ihtiyacım var.
Evet, ne zaman geliyor ama işte onu da yapmıyor geliştiriciler. Neden yapmıyorlar? Bunu yaptığın zaman da sadece 835 olan cihazlar çalışsın, gerisi ölsün demek pek şey
bu
olmuyor.
Bu çok güzel tabii. Şeyden değinmek lazım aslında. Bak, kategori 16 dedik işte 1 gigabit dedik ama upload'una bakıyorsun hala 150 megabit. Yani hani upload tarafı hala mobil tarafta anladığım kadarıyla
çok önemsenmeyen konulardan bir tanesi.
Ama
150 megabit keşke upload'um olsa gerçi.
O hayır yani olsa da zaten. Hani 1000'e 150. O biraz
arada bir yani ona bir fark var değil mi?
Bulut diyorsun mesela bazen çok farklı kullanım senaryolarında verebildiğin kadar data vermek
yalnız
isteyebilirsin.
Yalnız bak işin garibine burada çok güzel bir şeye değindin. Mesela bu 1 gigabitlik modemi tanıtırken artık bulut teknolojileri gelişti. Buluta gönder, bulutu al falan filan diyorlar. Gönderemiyorsun.
Şimdi
sadece al.
Diyorsun.
Sadece al.
Yani sürekli al.
Evet öyle de bir durum
dolayısıyla
söz konusu.
Böyle bir durum söz konusu ama günün sonunda 835.
Evet 835 arkadaşlar gerçekten muazzam bir gelişme olmuş. Rakipleri o yavaş yavaş türemeye başlamıştı ama enerji verimliliği konusunda hala da 820'nin eline su dökemiyorlardı. Şimdi 835 de Qualcomm sadece performans değil enerji verimliliğinde bir üst seviyeye taşımış oldu. Gelişmeler güzel. En azından Android camiasına daha az ısınan, daha yetenekli telefonlarla tanışma şansı tanımış oldu bizlere. Bir de artık çağımız 2K ekranların çağı oldu. Evet. Şimdiki GPU ile beraber tam olarak o şeye destek verebilen yeterli %100 olan bir işlemci var
yok,
karşımızda.
Gayet güzel bir mantıklı paket olmuş. Çünkü performans arttırmışlar büyük oranda. 820'nin getirdikleri gibi gelmemiş performans. Onu söyleyeyim. 820 çok ciddi bir performans evet. Kazanımına gelmiş ama paket olarak çok ilerlemiş. Enerji verimliliği 10 nanometre olması pek çok burada güzel gelişme var. Artık Galaxy S8'de Exynos 8895'i görürüz. Eylül gibi de Apple A11'i görüyoruz. Ondan sonra yılın en hızlı işlemcisi hangisi?
Evet,
onu tartışmaya başlıyoruz. Aynen.
Şimdi burada şunu da bir altını çizeyim arkadaşlar. İşlemci küçüldü diyoruz. İşlemciyle beraber aslında PCB de küçülüyor. Ve PCB'nin küçülmesiyle beraber bakın enerji verimliliği artmış bir işlemci daha az enerji tüketiyor. PCB küçülüyor. Daha az komponent var. Yine daha az enerji çekiyorlar. Bu ne demek? Cep telefonlarında pil için daha fazla alan kalıyor demek. PCB'nin küçülüyorsa eğer. Mesela günümüzde 835'ten itibaren pil sürelerinde de ciddi iyileşmeler görmeye başlayabiliriz yeni çıkacak telefonlarla.
Ben o zaman sana şöyle bir katkı yapayım. Ben bunu daha önce Twitter'da da yazmıştım ya şimdi pilden çok bahsettik. Sen de son pil derken aklıma geldim. Snapdragon 835, Exynos 8895, Kirin 960'da yok sanırım. Belki Helio X30'da olabilir. Ondan emin değilim ama 835 ve 8895'de var. O yüzde, yani resmi bilgi bu. Low Power DDR4X bellek teknolojisi var desteklenebilen. Bu yeni bir bellek türü. Yani şu an Low Power DDR4...
Çok güçte...
Yine low power DDR bildiğimiz telefondaki belleklerle aynı frekans kullanıyor ama enerji kullanımı %20 daha düşük. Bu da ister istemez pil tüketimine az ya da çok bir katkı sağlıyor. Yani
toplam platform yani belleğinden tutun işlemcisine kadar aynen. Enerjiyi daha az kullanacak şekilde dizayn edilmiş.
Yeni panellerdeki kazanımlar şunlar bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu seneki telefonlar pil ömrü konusunda daha güzel olacak.
Evet ya o yüzden hani yeni nesil telefonlara baktığımızda şey görüyoruz ya 4000 mAh yine gelmedi falan diyoruz. Belki de hani adam bir
yok,
önceki seriyle
o yine gelsin.
Yok bir önceki seriyle aynı pil ömrünü tutturdu mu tamam. Hani gerisini dizayna veriyor artık.
Hayır bu verimlilikte de yine 4000 olsun yine 5000 olsun. Keşke. Kalınlığı da 8 mm'nin üzerinde olmasın. Hep bunları istiyoruz. Tamam bakalım evet. Gelecek.
Bu videomuzda Adi ile beraber Snapdragon 835'i konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Evet arkadaşlar biraz evvel videomuzu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Donanımhaber.com videolarını çıktığı gibi izlemek istiyorsanız eğer www.donanımhaber.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Tabii ki YouTube kanalımıza üye olarak da bu videoları çıktığı gibi hemen YouTube üstünden izlemeye devam edebilirsiniz.
Aynı zamanda bize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Şu an zaten hepsi aşağıda görünüyor. Lütfen bizi takip edin.
Burada biraz bekliyoruz çünkü en azından sosyal medya hesapları geçsin bir de bir sonraki videoyu da sağda solda görüyor olmanız lazım bir yerlerde.
Hayır, olabilir.
Evet YouTube ekibimiz yerleştirdiyse oradan da ona tıklayıp bir sonraki videoyu da izlemeye koyulabilirsiniz tabii. Evet Erdi değil mi?
Hadi gidelim.
Hadi gidelim. Hoşçakalın.